Efendim hayırlı akşamlar diliyoruz. Erkam Radyo'da Sesi Dergi'ye hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu akşam Genç Dergisi'nin Kasım 2020 sayısından yazılar paylaşacağız. İlk olarak derginin Şifahane bölümünde yer alan Doktor Abdullah Uçar imzalı Yarım Asırlık Yola Çıkmadan Evvel başlıklı yazıyı sunacağız. Ortada yanan kamp ateşinin çevresine dizilmiş genç kardeşlerim de yıldızların altında muhabbet ediyormuşçasına yine yeni bir yazının heyecanı sardı beni. Sessizlik, yanan odunların çıtırtısı, karanlıkta dans eden kıvılcımlar, ılık bir rüzgar, herkesin aydınlanmış yüzünde bir tebessüm, gözlerde fer, gönüllerde heyecan var gibi. O halde söze girelim, bihi. Çocukluğumuzun en sık sorulan sorusudur. Büyüyünce ne olacaksın? Gençliğimizin de en sık sorusuydu. Hangi bölümü seçeceksin? Bu sorulara sık ve fazla maruz kalmaktan olsa gerek, büyüyüp üniversiteyi kazanıp adı sanı belli bir meslek sahibi olmak benim neslim yani Y kuşağı için hayatın odak noktası oldu adeta. Hayata dair hayallerimiz de bu soruların cevaplarıyla sınırlandı. Okul, dershane, kurslar, dersler, sınavlar derken yaş geldi 22'ye ve fakülteler bitti. Çoğumuz bir işin ucundan tuttuk, bir mesleğe kavuştuk. Ben hekimlik mesleğinin bir mensubu oldum. Artık çocukluktan beri sorulan sorulara verilecek iyi bir cevabım vardı. Zira hekimlik mesleğine toplumun itibarı çok yüksekti. Sabah kalkıp işe gittim, akşam eve döndüm, zaman bir süre böyle akıp geçti. Sonra aklımda bir soru belirdi ve bu hayat döngüsünün içinde bu soru giderek büyüdü. Soru biraz uzun, şöyle ki, büyüklerimizden aldığımız telkinlerin çoğu, derslerimizde başarılı olmamız ve bir meslek sahibi olmamıza yönelikti ve işte olduk. Ancak önemli bir sorun var. Ülkemizde ortalama hayat beklentisi 78 yıl ve ben mezun olduğumda 24 yaşındaydım. Geri kalan 54 yıl nasıl yaşamam gerektiğine dair büyüklerimden hatırı sayılır bir telkin almadığımı fark ettim. Bu çok büyük bir boşluktu. Bir insan 54 yıl ne yapmalıydı, zamanını nasıl geçirmeli, hayatını neden ve nasıl değerlendirmeliydi? Gün boyu sıkıcı bir mesai, akşam olunca dizi, hafta sonu da mangal üçgeninde geçebilir miydi hayat 54 yıl? Sürekli para kazanmak için hunharca çalışıp bu parayla da sürekli daire veya daha lüks bir araba almakla mı geçecekti yıllar? Para niye vardı? Parayla ne yapılırdı? Nasıl harcanırdı ki? Uzatmayayım. Çok soru vardı ortada. Hayatı ıskalamamak, Allah'ın bizi yaratmasından ve verdiği onca nimetten murad ettiği hayra ulaşmak için bu soruların peşine düşmeliydi. Nihayet ızdıraplı bir sürecin sonunda çektim besmeleyi. Yarım asırlık yolu varoluş amacıma uygun yürümek için niyet ettim ve insanların hayatlarını gözlemlemekle başladım işe. Yol bu, tehlikeli sorularla dolu. Yalnız yürünmüyor ama onun da sırrını veriyor Rabbimiz. Sadıklarla birlikte ol. Yani doğruluğa, dürüstlüğe ve iyiliğe sadakat gösterenlere işaret ediyor. Sadıklarla birlikte olmak için önce onları aramak ve bulmak gerekiyor. Peki nerede aramalı? Nerede bir salih amel varsa orada bir sadık insan bulmak mümkün. Ateş olmayan yerden duman çıkmıyor zira. Biz bu konuda da çok nasipliyiz. Nitekim bir vakıf medeniyetinin varisiyiz. Her yanımız hayatın bir sorununa çözüm üretmek için çabalayan hayır kurumlarıyla çevrili. Kimisi insani yardım, kimisi gençlik derneği, kimisi düşünce kuruluşu, kimisi sosyal hizmet kuruluşu ve daha nice farklı alanda toplumumuzu şenlendiren vakıflar ve dernekler cümbüşünün içindeyiz. Bu kurumlardaysa tanışılacak nice güzel insan var. Bir ucundan tutulacak nice güzel işler var. Sadık insanlar çöldeki vaha gibi. Onlar insanın sorularla yorulmuş gönlünü dinlendirdiği, sükunet bulduğu birer vaha sanki. Sadık insanları aramaya çalıştığım günden beri cevaplarını bir bir buluyor yukarıda sıraladığım soruların her biri. Sadıklarla birlikte olunca hayatın sorunlarını görmezden gelmek imkansızlaşıyor. Mutlaka insanlığa katacak bir değer, üretecek bir iyilik, ihtiyacı olana yapılacak bir yardım fırsatı beliriyor ufukta. Hiç olmazsa yola bir yaprak düşüyor, siz onu alıp kenara koyabilesiniz diye. Halis niyetlerle taşın altına eller konuluyor. Birlikte hüzünlenip, birlikte sevinilecek güzel yolculuklar, maceralar başlıyor, güzel dostluklar filizleniyor. Merhum Aliya İzzet Begoviç sorar, neden İslam'ın şartları arasında salih amel işlemek yok diye. Sahi o sorana kadar benim de hiç aklıma gelmemişti. Salih amel deyince yapsan da olur, yapmasan da olur, yaparsan daha güzel olur gibi algılamıştım hep. Halbuki salih ameller peşinde koşmak Kur'an'da çok sık tekrarlanan bir emirdi. Naçizane kanaatim o ki sadece bu emir kalan 54 yılı nasıl yaşamak gerektiği sorusuna cevap olarak yeterli. Muteber kaynaklarımıza göre Allah'ın rızasına uygun her türlü eylem olarak tanımlayabileceğimiz salih ameller aslında hayatımızı anlamlı kılan çok değerli nimetler. Salih amel fırsatlarıyla dolu hayatımız, evde, işte, okulda, sokakta ve her yerde, kendi çevremizden başlayarak diğer insanların hayatını kolaylaştırdığımız, içinde yaşadığımız topluma bir katma değer ürettiğimiz, hayata kendi rengimizden bir katre sunabildiğimiz, sahip olduğumuz motivasyonu bir başkasına bulaştırabildiğimiz ölçüde anlamlı hayatlarımız. Hele bunu bir de ibadet şuuruyla yaparsak. Anladınız siz onu. Buraya kadar her şey ne güzel, mutlu son diyesi geliyor insanın. Ama bu yolculuklarda insan daha önce hiç tanımadığı bir yabancıyla tanışıyor ilk kez. Kendisi, kendi nefsi. Salih ameller birer ayna tutuyor bize adeta. Diğer insanlarla birlikte iş yaparken insan kendisinin ve yol arkadaşlarının zaaflarına, zayıflıklarına, acizliklerine şahit olabiliyor. Halis niyetlerle yola çıkmış bir avuç insan, bir süre sonra birbirine kaba davranabiliyor, birbirinin hakkını ihlal edebiliyor, biri öteki için el emin vasfını yitirebiliyor, birbirlerini kalıcı olarak üzebiliyor, birbirlerine güvenlerini sarsabiliyor, amacı unutup araçlarla kavgaya tutuşabiliyor. Kalın kalın kitapları okumuş insanların en sığ sularda sınavı kaybettiğini görünce sorun nerede diye sormaktan geri duramıyor insan. Böylece yolculuk bir üst seviyeye geçiyor aslında. Yeni bir sorgulama başlıyor. Yeni sorunlar yeni soruları doğuruyor. İki erdemli insan nasıl oluyor da birbirinin gönlünü yorabiliyor? Allah rızası için çalışan insanlar hayırda yarışmak yerine neden bir rekabetin içine giriyor? İyi niyetlerimiz ve samimiyetimiz neden en yakın çalışma arkadaşlarımızca sınanıyor? Allah bu defa neyi gör diyor? Yarım asırlık bir hayat yolculuğu için yola çıkmadan önce heybemizde olması gereken olmazsa olmazlar neler? Olursa olmazlar neler? Kamp ateşinin harı azaldı. Hava da soğudu epey. Ama zahit bir odun daha sürüyor ateşe. Belli ki muhabbet devam etsin istiyor. Elbette. Ama devamı inşallah bir sonraki sayıya. Ve selam ve dua. Doktor Abdullah Uçar'ın Yarım Asırlık Yola Çıkmadan Evvel başlıklı yazısını paylaştık değerli dinleyenlerimiz ilk olarak Sesi Dergi'de. Bir başka yazıyla devam edelim. Gamze Çakır'ın Etki Alanını Güzelleştir, Yapabilirsin başlıklı yazısını sunacağız. Ne yazık ki yaşadığımız çağda birçok olumsuzluk ve kötülük ard arda sıralanıyor. Pandemi, doğal afetler, göçün dramları, katliamlar, artan değersizlik hissi vesaire insanları geleceğe dair daha çok korkunun ve endişenin içine hapsetmiş durumda. Sihirli bir değneğim olsa ve hepsine son verebilsem keşke diyorum. tam da burada, şu çizgiyi gözden kaçırmamak gerektiğine de inanıyorum. Etki alanlarımızdan sorumluyuz. Demem o ki, çoğunluğa yardım edemediğimizi düşünüp kötülerle ve kötülüklerle savaşmaktan vazgeçmek hiç de doğru değil aslında. Çünkü herhangi bir çabamız da düzelebilecek ve birçok insanı feraha erdirecek bir fiil gerçekleştiremediğimizde o olumsuzluğun devam etmesine sebep oluyoruz ister istemez. Yani aslında çok halis niyetlerle çıktığımız bu yoldan zarara uğramış bir şekilde dönüyoruz. Bu noktada bizlere rehber olacak bir hadisin varlığını hatırlamamız gerekiyor. Bu hadiste bir kötülük gördüğümüzde yapmamız gereken ilk şeyin onu elimizle değiştirmek olduğu naklediliyor. Kötülüğün düzelmesi için gücümüzün ve imkanımızın olduğu durumlar söz konusuysa etki alanımızda yapabileceklerimizden bahsediyoruz. Fiili olarak çalışmamız, koşturmamız ve uğraşmamız gerektiğini öğrenmiş oluyoruz. Akabinde eğer değişmesi gereken durum bizlerin etki alanı dışındaysa sözlerimizde düzelmesine katkıda bulunmak zorunda olduğumuzu görüyoruz. Hiçbir şey değişmiyor, benim dememle değişmez gibi cümleler şeytanın sağdan yanaşması olarak nitelendirebileceğimiz durumlardır. Çünkü eğer kötülükleri sözle düzeltmek mümkün olmasaydı, hadiste buna yer verilir miydi? Bu nedenle rikkati ve dikkati elden bırakmayarak sözümüzü kullanmalıyız. En sonundaysa kalplerimizle yani manevi olarak bu durumun değişmesini istememiz gerekiyor. Buysa bir kötülük karşısında yapabileceğimiz şeylerden en alt mevkide olanı, yani ona alışmamamız, kabullenmememiz gerektiğini öğretiyor Peygamber Efendimiz. Normalleştirme, alışma illetine tutularak öylesine geçip gitmemeliyiz kötülüklerin önünden ve tüm bunlara ek olarak yapacak bir şey yok, dua edeceğiz lafzını yapabileceğim en etkili şeyi yapacağım, dua edeceğim olarak değiştireceğiz. Ancak bu şekilde dertli insanların dertlenmeleri güzellikler doğuracaktır. Gamze Çakır imzalı Etki Alanını Güzelleştir, Yapabilirsin başlıklı yazıyı paylaştık değerli dinleyenlerimiz. Ve Volkan Zamanoğlu imzalı Soru Sormak ve Sormamak Arasında Bir Yer başlıklı yazıyla Sesi Dergi'ye devam ediyoruz. Genç Dergisi'nden Kasım 2020 sayısından yazılar paylaşıyoruz değerli dinleyenlerimiz. Çocukken insanı hayvandan ayıran en önemli özelliğin zekası, düşünebilme yetisi olduğunu öğrettiler bize. Buna kıymet verdik. Daha insan olmak için belki düşünüp durduk önümüze geleni. Düşünüyorum öyleyse varım diyen adamı dinledik. Bir yerde iyi yaptık tabii. İnanmanın bile akletmekle daha makul olduğunu bildik. Fakat bu yetimizi fazla abarttığımızı düşünüyorum artık. Aklımızı kalbimizden daha çok kullandığımız dönemlerde doğamıza aykırı bir şeyler döndüğünü hissediyorum. Bakınız, düşünüyorum demedim. Çünkü uzunca bir süredir hissetmeye düşünmekten daha fazla kıymet veriyorum. Allah'a, hakikate, kendime giden yolun düşünmekten geçtiğini ama düşünmekle olmadığını gördüm çünkü. Soru sormayı gerçek manada öğrenmenin bir çeşit bela olduğunu da gözlemledim. Bir kere gerçekten neden dediğinizde daha çok neden demeye başlıyorsunuz. Nasılın nasıl olduğunu anlamaya çalışırken birçok nasıl daha ayağınıza dolanıyor. Üstelik üzerinde yaşadığımız dünya tatmin edici cevaplar verebilmesi bakımından yeterince cömert değil. Çoğu soruyla baş başa yapayalnız, öylece kalıyorsunuz. Aklıma dindar bir Hristiyan olan Gogol'un girdiği dinsel ruhsal bunalım geliyor. Bunalım sürecinde yazdığım romanı Ölü Canlar'da Kifa Mokiyeviç isimli bir kahraman vardır. Odasında aşağı yukarı dolanırken hayvanlar neden çıplak doğarlar diye sorar kendi kendine. Neden kuşlar gibi yumurtadan çıkmazlar? Biraz derinleşeyim dedin mi, doğa nasıl da karmaşıklaşıyor. böyle şeyler düşünüp durur. Kitabın ilk cildin sonunda dikkat çeken bu satırlar yazarın kendi sorularını çağrıştırır. Neticede kurmaca bir karakter düşünemez. Düşünen ve soru soran her daim yazardır. Neden yemek yiyoruz? Neden uyumak zorundayız? Neden böyleyiz? Neden şöyleyiz? Neden yumurtadan çıkmıyoruz? Neden kanatlarımız yok? Herkes ve her şey kendi merkezindedir. Cevabını almak ve bunu içselleştirmek herkese nasip değil. Neticede Gogol'da bunca soru ve cevapsızlığın ardından ölmesi gerektiğini ve buna hazır olduğunu yazdıktan sonra direkt bir fiille intihar edemez fakat eylemsizliğiyle kendi canına kıyar. Günlerce yemek yemeden ve kimseyle konuşmadan, diğer bir deyişle neden yaşadığını anlayamadığı için yaşam belirtisi göstermeden var olarak hayatına son verir. Gogol zeki bir adamdır ve kahramanının soruları göründüğü kadar basit değildir. Neden günde bilmem kaç defa yemek yemeye muhtaç olduğunu, neden uyuyup uyandığını, neden ve nasıl nefes aldığını, özetle varoluşunu merak etmek, insanın hem en doğal hakkı ve hem de en tehlikeli suyudur. Gogol'un boğulduğu bu sular, bize soru sormanın da başlı başına bir mesele olduğunu ve doğru sorulamayan ya da doğru cevaplanamayan soruların insanı yıkıma götürebileceğini anlatır. Ben şahsen deizm ve ateizm gibi düşünce şekillerinin kendine soru sormaya cesaret edemeyen ya da cevap bulamamaktan yorulan insanlar dolayısıyla arttığına inanıyorum. Bazı bağların koptuğu, kime soru soracağının şaşırıldığı, cevapların doyurmadığı, anlayış ve hoşgörünün azaldığı, yanlışların konuşulup ele alınmak üzere üzeri örtülerek halının altına süpürüldüğü, yalanın ya da yanlışın kol gezdiği şu çağda oldukça doğal bir süreç ve sonuçtan bahsediyorum. Her geçen gün insanın varlığını tanımlaması ve yaşamını anlamlandırması biraz daha güçleşiyor çünkü. Emeğinin karşılığını alamayan genç, sorularının da karşılığını bulamayınca tüm benliğiyle bocalıyor. Bu yüzden tüm sorulardan kaçarak varoluşunu halının altına süpürmeyi önermediğim gibi çok soru sorup cevapsız kaldıkça bünyeyi sarsacak adımlar atmayı da önermeyeceğim. Denge gerekiyor. Sormaya, anlamaya, var olmaya ihtiyacımız var. Kafamıza yatmayanı gönlümüze yatırmayı ya da gönlümüze sığmayanı kafamızda oturtmayı öğrenmemiz gerekiyor. Nurettin Topçu'nun dediği gibi, seven ya da iman eden birine neden diye sormamayı öğrenmek durumundayız ve daha birçok farklı kişiye birçok soruyu sormamayı. Volkan Zamanoğlu'nun kaleme aldığı Soru Sormak ve Sormamak Arasında Bir Yer başlıklı yazıyı aktardık değerli dinleyenlerimiz. Bir başka yazıyla devam edeceğiz Sesi Dergi'ye. Şimdi de Belemir Kopuz Günleri'nin kaleme aldığı Komşusuyla Selamlaşmayan Şüphe Etsin İnsanlığından başlıklı yazıyı paylaşacağız. Son zamanlarda gençler arasında hızla yayılan komşu numara meselesi sosyal medyayı epey meşgul etti. Numaralarının son hanesini değiştirerek hiç tanımadıkları insanlara "Komşu numaramsın, tanışalım" diyerek mesaj atan gençler vesilesiyle komşuluk meselesini biraz irdeledik. İlk öğrendiğimiz atasözlerinden olan "Komşu komşunun külüne muhtaçtır" sözü odun kullanımının son bulmasıyla yok olmuş gibi gözükse de aslında her daim komşularımızın güler yüzüne ve tatlı sözüne muhtaçız. 5-10 dakika içerisinde eve siparişlerimizi getiren uygulamalara rağmen karşı kapıya çalarak boş bir fincan uzatıp tuz, şeker, un istemenin tadı aslında çok başka. Komşudan alınmış azıkla bir yemeği tamamlamak, bir dilimini de komşuya İkram etmekse içimizdeki büyük boşlukları huzurla doldurabilir. Sıkıldığımız anlarda çat kapı misafir olduğumuz sosyal medya hesapları bizi biraz oyalasa da derin bir huzur, kişisel bir gelişim ve en önemlisi bir samimiyet hissettirmiyor. Her şeyini bildiğimiz fakat hiç tanımadığımız insanlar beynimizde oldukça fazla yer işgal ediyor. Oysa can sıkıntısına merhem, çat kapı uğranabilecek bir komşu sohbeti olabilir. Yüz yüze, samimi bir sohbetin sıcaklığına günümüzde hepimiz muhtaçız. Komşuluk kitaplarda, araştırmalarda bulamadığımız ve belki de asla bulamayacağımız hikayeleri önümüze sermek için mükemmel bir fırsat. Karadenizli bir teyzeyle komşu olmanın dağarcığımıza katacağı gerçek fıkralar, doğulu bir amcayla edeceğimiz sohbetin gönül dünyamıza kazandıracakları, şehirli bir abiden dinleyeceğimiz hayat tavsiyeleri ve daha niceleri. Hiç tanımadığı insanlara, komşu numaramsın, tanışalım diye mesaj atan gençler, aslında bir yandan bu sevimli ve tatlı muhabbeti fıtraten arıyorlar. Büyüyen şehirler, hızlanan yaşantımız ve azalan zamanımıza rağmen komşuluğu ayakta tutalım. Bu işe komşularımızı gördüğümüzde bakışlarımızı kaçırmak yerine samimi, candan ve muhabbetli bir selam vermekle başlayabiliriz. Unutmayalım ki iyi komşuluk, Peygamber Efendimizin saadet vesilesi olarak belirttiği hususlardan biridir. Bugünlerde hepimiz saadete hasret değil miyiz? Belemir Kopuz Güneri'nin kaleme aldığı Komşusuyla Selamlaşmayan Şüphe Etsin insanlığından başlıklı yazıyı paylaştık. Son olarak değerli dinleyenlerimiz, Genç Dergisi'nin Kasım 2020 sayısından paylaştık bu yazıları. Kaçırdığınız programlarımızı ya da tekrar dinlemek istediğiniz yazıları radyomuzun internet sitesinden erkamradyo.com'da arşiv bölümünde Sesli Dergi'de bulabilir, tekrardan dinleyebilirsiniz. Geceniz hayır olsun efendim. Hoşça kalın.